Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 22 Behmen 1400 Hicri Kameri 9 Recep 1443 ve Miladi 11 Şubat 2022 Cuma. Ayrıca İmam Cevad Aleyhisselam'ın veladetini, veladet yedirimini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Fahreddin Altan ile İmam Cevad Aleyhisselam'ın veladet yedirimi üzerine yapın röportaj. İmam Cevad Aleyhisselam'ın veladet yedirimi velayet güneşinden aydın gelecek ve İran'da Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran Milleti İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Reisi İslami Nizam'ın hala ne Doğu ne Batı slogana bağlı olduğunu söyledi. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, İslam İnkılabı'nın imamın halka inancının sonucu olduğunu söyledi. İran milleti zafer yürüyüşüne katılarak düşmanı hüsrana uğrattı. Son 24 saatte koronavirüsten 143 vatandaş daha hayatını kaybetti. Ve Kılıçdaroğlu da elektrik faturalarına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yedirimi İran genelinde muhteşem törenlerle kutlandı. İran İslam İnkılabı'nın zaferi üzerinden 43 yıl geçti bir sırada İran milleti bu sabah ülkenin dört bir yanında düzenlediği muhteşem yürüyüşlerle birlikte birlik ve beraberliğini tüm dünyaya bir kez daha gözler önüne serdi. İran milleti bugün taşıdıkları İslam İran'ın üç renkli bayrağı ile birlik ve beraberliğini gözler önüne sergileyerek inkılabın 5. 10 yılında hala inkılabın ilk günlerinde olduğu gibi şimdi de İmam Hümeyne'nin ülkülerine bağlı kalarak imamın yoluna devam ettiklerini ispat etti. Bu sabah İran milleti ülkede katıldıkları muhteşem yürüyüşlerde bir kez daha ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti sloganına aykırırken böylece Batı'nın tüm düşmanlıkları ve İran korkusu yaratma çabalarına karşın asıl bu milletin birlik ve beraberliğinden ve kaydettikleri ilerleme ve gelişmelerden korkmaları gerektiğini ortaya koydu. Bu arada ülkenin bazı yörelerinde yağmur ve kar yağışı bile İran milletinin İslam İnkılabı'nın zafer yedirimi kutlamalarına engel olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hala 1979 yılında atılan ne Doğu ne Batı slogana bağlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi 22 Behmen Zafer Yürüyüşü sona erdikten sonra Tahran'ın Cuma namazında hutbelerden önce yaptığı konuşmada İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Reisi şöyle devam etti. İslam İnkılabı'nın haykırdığı şey özgürlük, ahlak, akılcılık, adalet, istiklal, milli izzet, kardeşlik ilkeleri ve zulüm ve sulta düzene hayır demektir. İslam İnkılabı, sultacı güçlerin desteklediği fasık bir rejimi ortadan kaldırmak ve din, istiklal, özgürlük ve İslam Cumhuriyeti temelinde bir nizam kurmak için gerçekleştirildi. Bağımsızlık, özgürlük ve adalet talep etmek, İran İslam İnkılabı'nın kimliğini oluşturan diğer bileşenler olduğunu belirten reisi şöyle devam etti. Bu inkılap öz itibariyle adalet isteyen ve adalet talep olan bir inkılaptır ve adalet unsuru hiçbir zaman İslam İnkılabı'ndan koparılamaz. Zira adalet taleplik ve adaleti istemek ve yine zulüm ve fesat karşıtlığı İslam İnkılabı'ndan kurumsal hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı reisi ayrıca 22 Behmen'in mesajı, İran milleti ve dünyanın tüm mustazafları ve mahrumlarına umut mesajı ve alemin zalimlerine hüsran ve perişanlık mesajı olduğunu belirterek, İran'ın komşu ülkelerinde yaşanan İslami uyanışta ilahi müjde olduğunu ifade etti.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasında tek millet kavramı tecelli ettiğini ki bu da, İmam Hümeyni'nin halka olan inancının sonucu olduğunu belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, Cuma günü Kutsal Meşhed kentinde Rezevi Külliye'de düzenlenen İslam İnkılabı Zafer Yedürmüt kutlamalarının sonunda yaptığı açıklamada şöyle dedi. İran milleti her daim İslami değerlere inandı ve maneviyata, akılcılığa ve adalete önem verdi. Dayatılan 8 yıllık savaşta da savaşın kaderini değiştiren yine bu milletti. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf şöyle ekledi. İktisadi sorunların çözümü için gençlere fırsat tanımalıyız. Düşman medya savaşı başlatarak halkla inkılap arasını açmaya çalışıyor. Düşmanların sürekli İslami İran'a darbe vurma peşinde olduğunu kaydeden Galibaf, Siyonist rejim İsrail İran topraklarına girmeye çalışanı ancak direniş cephesi güvenli ta Akdeniz kıyılarına kadar temin ettiğini ve bu yüzden Siyonistlerin çabaları sonuca ulaşamayacağını vurguladı.
Tahran Cuma Hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hac Ali Ekberi, İran İslam İnkılabı geride bıraktığı yolda dünyanın mustazaflarının umudu ve özgürlükçü milletlerin dayanağı olduğunu ve tüm dünyada maneviyatı yaygınlaştırdığını belirtti. Bu hafta Tahran'da Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam Hac Ali Ekberi, bugün İran İslam İnkılabı tarihin dönüm noktasında yer alan bir inkılap olduğunu belirtti. İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü olan bugün, İran milletini doğru yola yönlendirdiğini belirten Hüccetül İslam Hac Ali Ekberi şöyle devam etti. İran İslam İnkılabı geride bıraktığı yolda dünyanın mustazaflarının umudu ve özgürlükçü milletlerin dayanağı oldu ve dünya genelinde maneviyatı yaygınlaştırarak umutsuz milletlerin umudu ve müstekbir güçlerin kabusu oldu ve bundan böyle de ilerlediği yol aynı şekilde olacaktır. İslam İnkılabı, simurgu, sabır ve şükür kanatları sayısında zuhur çağında mutluluk bağının zirvesine ulaşacak ve İran milleti tüm arzuları ve ülkülerine kavuşacaktır.
Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İslam İnkılabı ve liderliğin üretilerine yeni kuşağı üretilmesine vurgu yaptı. Cuma namazı kulisinde bu yıl 22 Behmen, zafer kutlamaları koronavirüs salgını yüzünden farklı gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir şöyle dedi. İnkılapçı İran halkı her türlü şartlarda İslam İnkılabı'nın yüce değerlerine ve ülkelerine savunmak için meydanlarda oldu ve hatta koronavirüs salgınının en ağır şartları altında sağlık protokollerine uyarak liderlerine yanında yer aldıklarını ortaya koydu. Her yıl İran İslam İnkılabı'nın zaferini kutlamak üzere düzenlenen etkinliklere bölgenin direnişçi milletleri açısından şükretme şanlı olduğunu ve bu kutlamalar Amerika için en acı gün sayıldığını belirten muhbir şöyle devam etti. İran halkını katliam ederek büyük İran milletinin yorunu engellemek isteyen Amerika rejimi halkın meydanları doldurmasıyla birlikte bölgede en büyük sömürücü projesinde bozguna uğradı. Halkın İran İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasında rolüne işaret eden muhbir, İran milletinin çeşitli meydanlarda boy göstermesi ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının yanında yer alması her daim düşmanların ve sultacı güçlerin gözüne batan diken olduğunu vurguladı.
Bu sabah yurt genelinde düzenlenen 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne katılan katılımcılar, yürüyüşün sonunda okunan bildiride kalkınma ve gelişme zirvelerini fethedene dek, halkın sorunları çözümlene kadar her türlü şartlar altında vahdet ve gönül birlikteliğinin korunmasına vurgu yaptı. 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'nün sonuç bildirisinde İran halkı İslam İnkılabı'nın 44. yılına girmesini kutlayarak İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi ve şehitlerin ülküleriyle ahit tazeledi. Bildirde şu ifadelere yer verildi. İslami İran'ın Müslüman ve şehit veren milleti İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin akılcı önderliği ve inkılapçı anlayışı ile fasık düşmanın medya diktatörlüğünü kullanarak İslami İran'ın çeşitli alanlarda onur kaynağı olan ve büyük hamasetler sayılan kazanımlarını önemsiz göstermeye çalışmakta olduğunu çok iyi bilmektedir. Bugün bilim ve teknoloji, iktisadi ve askeri alanlarda ilerlemeye kaydetmek ve özellikle nükleer hakların tam olarak ihya edilmesi ve savunma ve füze gücünün geliştirilmesi İran milletinin talepleridir ve batılı yetkililerin İran'ın savunma gücü hakkındaki sözleri mesnetsiz olan sözlerdir.
İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi bir açıklama yaparak direnişi İran milleti şimdiye kadar birçok kez milli etkinliklere inkılapçı ve hamaset niteliğinde katılım ile her daim inkılap ve veli-i fakihin hamisi olduğunu ortaya koyarak İslami nizamın düşmanlarına hüsrana uğrattığını vurguladı. İran milletine 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne katılımından ötürü bir bildiri yayımlayarak şükranlarını sunan İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi şu ifadeleri kullandı. İnkılapçı İran milleti geçmişe kıyasla daha muhteşem bir şekilde 22 Behmen Zafer Yürüyüşü'ne katılmak ve Hicri Şems'i 1400 milli şenliğini düzenlemekte bir kez daha İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve mimarı İmam Hümeyni'nin yüce değerlerine bağlılığını ve İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin emirlerine mutlak surette uymaya hazır olduklarını tüm dünyaya göstermiştir. İslami Tebligat Koordinasyon Konseyi açıklamasında şu vurguyu yaptı. Koronavirüs salgını ve vatandaşların kırmızı alarmda olan kentlerde taşıt ve motosikletleriyle 22 Behmen Zafer Yürüyüşü düzenlemeleri ve diğer kentlerde sağlık protokollerine uymak suretiyle hamaset katılımı gerçekleşmeleri ile büyük ve göz kamaştıran Vahdet-i İnkılap'ın 43. zafer yıldönümünde ortaya koyarak şehitlerin imamı ve ayrıca İslam İnkılabımıza Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Haş Kasım Süleymani'nin adını ve yadını yaşatmış oldu.
Dünya liderleri gönderdikleri mesajlarda İran İslam Cumhuriyeti milletini ve devletini İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümü dolayısıyla tebrik etmeye devam ediyor. Türkiye Parlamentosu Başkanı Mustafa Şentop, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakır Galibaf'a bir mesaj göndererek İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümünü tebrik etti.
Nizamın maslahatlarını belirleme kurumu üyesi Said Celili, Amerika yönetimi açıkça İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı uyguladığı azami baskı politikası fahiş bir şekilde bozguna uğradığını itiraf ettiğini belirtti. Perşembe günü bir televizyon programına katılan Celili, Amerikalı yetkililer azami baskı politikasında ellerinden geleni adına koymadıkları, Amerika son 3 yılda İran milletine en ağır baskıları dayattıkları ancak şimdi resmi yetkililere bu politikanın fahiş bir şekilde bozguna uğradığını itiraf ettiğini belirtti. Nizamı maslahatını belirleme kurumu üyesi Sercelili şöyle devam etti. İran milleti düşmanı iyi tanıdığını ve bu alanda karşılaştığı tüm sorunlara rağmen direnişe devam ederek zafer elde ettiğini ispat etti.
Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, MSNBC televizyon kanalına verdiği demişti. Müzakerelere rağmen Amerika'nın masada tüm seçeneklerin her zaman masada olduğunu ileri sürdü. Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasında yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu anlaşmayı ihlal etmesine değinmeyen Sherman, İran'ın önerdiği her şeyi kabul etmek zorunda olmadıklarını, İran bu anlaşmaya bağlı kaldığı takdirde Amerika'da tam olarak bağlı kalacağını iddia etti.
Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaparak son 24 saatte 143 vatandaşın da koronavirüsten hayatını kaybettiğini, böylece salgın başladığı günden beri hayatını kaybedenlerin sayısı 133.437'ye yükseldiğini duyurdu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye halkı ile birlikte elektrik faturalarında fahiş fiyat artışına tepki gösterdi. Türkiye'de elektrik enerjisi fiyatlarına 2021 yılında birkaç kez yapılan zamların ardından 2022 yılında da tüm sektörlerin tükettiği elektrik enerjisine %50 ila %125 arasında zam yapıldı.
Türkiye medyası Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Türkiye'ye gizlice bir ziyaret gerçekleştirerek Erdoğan'ın yüksek danışmanı ve sözcüsü İbrahim Karın'la görüşünü duyurdu. Türkiye medyası İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin geçen ay Türkiye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyaret İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarının tamamlanması için yapıldığını duyurdu.
Haber kaynakları Siyonist rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bu rejimin Filistin milletine karşı uyguladığı politika için apartheid sözcüsünün kullanılmasına öfkelendiğini duyurdu. Hollanda dilinden anlattığı olan apartheid sözcüsü ırkçılığın bir şekilde ifade ediliyor. Bu sözcük ilk kez Güney Afrika'da ırkçı beyaz yönetimin bu ülkenin kahir çoğunluğunu oluşturan siyahi halka karşı uyguladığı politikalar için kullanıldı. Korsan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Alman mevkitaşı ile Tel Aviv'de görüştükten sonra Twitter hesabında İsrail rejiminin apartheid bir rejim olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Lapid, İsrail'i apartheid bir rejim nitelemek affedilmez ve kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü Salı günü yayımladığı resmi raporunda Kudüs'ü işgal eden eli kanlı İsrail rejimini apartheid bir rejim niteleyerek Tel Aviv elebaşları Filistin milletine karşı ırkçılık cinayetleri yüzünden cezalandırılmaları gerektiğini belirtti.
Reuters haber ajansı Ukrayna sınırında Rus askerlerin sayısı arttığını iddia etti. Son günlerde Batı ülkelerin devlet adamları ve medya organları Rusya yönetimini Ukrayna sınırına 100 bin asker sevk etmek diye suçlayarak Moskova yönetimi yakın gelecekte Ukrayna'ya saldırmak istediğini ileri sürüyor. Moskova yönetimi bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor. Reuters haber ajansı uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna sınırında asker ve tecizat sayısının arttığını gösterdiğini iddia etti. Bu iddia Rusya ordusu Belarus ordusu ile ortak askeri tatbikat yaptığı ve Karadeniz'de askeri tatbikat düzenlendiği bir sırada gündeme geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran İslam İnkılabı ve Küresel İstikbarın Hegemonyasının Yenilgisi başlığı altında. İran İslam İnkılabı'nın 11 Şubat 1979'daki zaferi İran'ın birkaç bin yıllık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu devrim siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler dahil olmak üzere İran toplumunun çeşitli alanlarda köklü değişikliklere neden oldu. Ancak etkinliğin önemli boyutlarından biri İran dış siyaseti alanında yeni ve benzeri görmemiş eğilimlerin ve süreçlerin oluşması olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti'nin dış siyaseti istikbar karşıtlığı ve sultacılıkla mücadele üzerine kuruludur. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın çeşitli maddelerinde geçmektedir. İkinci maddenin C bendinde her türlü zulmetmeyi, sultacılığı ve sultacılığı kabullenmenin nefyedilmesini vurgularken, üçüncü maddenin beşinci paragrafı sömürgeciliğin tamamen reddedilmesini ve yabancı etkisinin önlenmesini açıkça ifade ediliyor. Siyasi bilimler hocası Menuçehr Muhammedi bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. İzzet, hikmet ve maslahat İran İslam Cumhuriyeti'nin üzerinde şekillenen dış siyasetinin değişmez üç eksenini oluşturuyor. İslam İnkılabı rehberi bu üç ilkeyi uluslararası ilişkiler çerçevesi için zaruri olan üçgen bilirken, ülkenin 20 yıllık vizyon belgesinde İran'ın dünya ile taammülünü söz konusu üç ilke üzerinde öngörülmüştür. İran İslam devriminin bölgesel ve uluslararası etkileri göz önüne alındığında, zaferinin en başından itibaren Amerika liderliğindeki küresel istikbar, bölgesel ortaklarıyla birlikte daha yeni kurulan İslam Cumhuriyeti nizamına karşı çıkmaya ve onu devirmeye ve dağıtmaya çalıştılar. Bu düşmanca siyasetin simgesi ise 8 yıllık dayatma savaşına sebep olan Irak-Bas rejimini Eylül 1980'de İran'a saldırmaya ve işgal etmeye teşvik etmekti. Savaş sırasında küresel istikbar ile Doğu ve Batılı güçler Irak diktatörü Saddam Hüseyin'e çeşitli silahlar, istihbarat ve siyasi yardım sağladılar. Fakat İran İslam Cumhuriyeti ulusal vahdet, iman ve şehadet taleplik ruhu ile bu saldırıya karşı direndi ve sonuçta da bu meydandan zaferle ayrıldı.
Son 30 yılda İslam İnkılabı mesajının sınırların dışında yayılması ve İran'ın bölgesel nüfusunun artması ile Amerika'nın elebaşlığındaki Batı bloğu İran ile düşmanlık için çok yoğun çabalarda bulundu ve onu zayıflatmak için psikolojik savaş, medya savaşı gibi çeşitli yumuşak, yarı sert ve sert araçları İran'a karşı benzeri görünmemiş yaptırımları en geniş çapta kullanmak ve en sonunda İran'a karşı askeri güç kullanma tehdidini gündemine aldı. Fakat tüm düşmanca girişimler ve çalışmalara rağmen İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar en yüksek bölgesel konumda yer alarak bölge gelişmelerinde çok etkin rol ifa ediyor. Nitekim bu konu özellikle de son 10 yılda Washington'un İran'dan bölgesel politikalarını değiştirmeye yönelik temel taleplerinden biri olmuştur. Bu konu Tahran'ın özellikle Yemen'den Lübnan'a ve Filistin'e ve Irak ve Suriye'ye kadar olan anti-Siyonist ve istikbar karşıtı hareketleri yardımının Amerika ve bölgesel ortaklarının sultacı siyasetlerine ne kadar darbe indirdiğini gösteriyor. Diğer yandan İran İslam Cumhuriyeti küresel çapta aktif ve dinamik siyaseti ve Asya'dan Latin Amerika'ya kadar sulta karşıtı ülkeleriyle ilişkileri sayesinde uluslararası süreçlerin şekillenmesinde etkin ülkelerden olduğunu gösterdi. Batı'nın Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran'a karşı azami baskı politikası ile belirginleşen İran'a düşmanca yaklaşımı dikkate alan Tahran, ilişkileri dengelemek ve Batı'nın politika ve eylemlerine etkisiz hale getirmek için doğuya bakma politikası benimsedi ve bu bağlamda Amerika'nın küresel rakipleri olan Çin ve Rusya ile ilişkilerini genişletti. Bu konu Tahran için yeni ufuklar açarken Amerika'nın İran'a yönelik geniş çaplı yoğun yaptırımların etkisiz hale getirmeye yardımcı oldu. Ayrıca İran'a dinamik diplomasisi ve Venezuela gibi sulta güçlere karşı olan ülkelerle ilişkileri İran için yeni fırsatlar oluştururken Washington'un Tahran'ı tecrit etme çabalarının başarısızlığına sebep olmuştur. Şimdi İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden 43 yıl geçerken uzmanların da itiraf ettiği gibi İslam Cumhuriyeti önemli bölgesel güç ve uluslararası alanda etkili bir aktör olarak tanınıyor. Batı Asya meseleleri uzmanı Muhammed Ovde El-Ağa, İran'ın bölgesel rolünü işaretle İran'ın Fars Körfezi'ndeki seçkin jeopolitik konumu ile bölgeden en etkin güç olduğu ve süreçleri değiştirme gücüne sahip olduğunu ispatladığını gösterdiğini belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın İran ile işbirliğini geliştirme bekleyişiyle ilgili. İlham Aliyev hükümetinin yanlış ve muğlak siyasetleri ve Müslüman milletlerin düşmanlarının ayağını Aras Nehri'nin kuzeyine açma çalışmaları nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgesel rakipleri İran ile daha fazla işbirliği için yoğun çalışmalarına sebep olmuştur. Güney Kafkasya bölgesinde hem Azerbaycan Cumhuriyeti ile rekabet eden hem de sollamaya çalışan bu ülkelerden biri Ermenistan'dır. Erivanlı yetkililer Ermenistan'ı Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Güzergahı'na yerleştirerek Ermenistan'ı Rusya ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu suları arasındaki ana iletişim yollarından biri haline getirmeye çalışıyorlar. Aslında Erivan hükümeti yetkililerinin Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Güzergahı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yerini almaya çalıştığı görülüyor. Bu bağlamda hatta Ermeni yetkililer uluslararası rotayı Fars Körfezi Karadeniz Uluslararası Koridor olarak yeniden adlandırdı. Hiç şüphesiz bu konu Ermenistan için çok önemlidir. Fakat Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu önemli uluslararası projeden büyük ölçüde rahatsız olduğu da görülüyor. Bu bağlamda Ermeni medyası geçtiğimiz günlerde Erivan için büyük önem taşıyan bir haber yayınladı. Habere göre İran nihayet Fars Körfezi Karadeniz Uluslararası Ulaşım Koridoru projesi hakkında karara varmıştır. Bu bağlamda 6. tur müzakereleri Nisan veya Mayıs 2022'de Sofya'da yapılması planlanıyor. Sofya zirvesini İran, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu katılımcı ülkeler Bulgaristan'da anlaşmalar imzalayacak ve projenin başlangıcı ilan edilecektir. Hiç şüphesiz Kuzey-Güney Koridoruna paralel bir güzergahın oluşturulması durumunda Azerbaycan Cumhuriyeti çok zararlı çıkacaktır. Aslında İlham Aliyev hükümeti bölgedeki Müslüman ve Şii milletlerin düşmanlarıyla ittifakı nedeniyle en önemli uluslararası yollardan birini kaçıracaktır.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran ve Tahran arasında ikili ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a gönderdiği mesajda Erivan, Tahran ile daha fazla işbirliği bekliyor şeklinde yazdı. Mirzoyan mesajının devamında şöyle yazdı: İran-Ermenistan ilişkileri yakın ve kırılmaz bir işbirliğine dayanmaktadır. Bu işbirliği aynı zamanda karşılıklı saygıya ve birkaç yüzyıllık bir tarihe dayanmaktadır. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'daki tam yetkili büyükelçisi ve siyasi işler ve Tahran-Erivan ilişkileri uzmanı Sayın Zuhuri, siyasi alanda iki ülke yetkililerinin karşılıklı çok iyi siyasi ilişkilere sahip olduklarına inandığını belirterek, son yıllarda yaşanan gelişmeler bizi bölgedeki önemli konularda ve ikili ilişkilerde sürekli istişare ve fikir birliğinin etkili ve elbette gerekli olduğu sonucuna görmeliydi, dedi. Yaşanan gelişmeler ise bölgede engellerin bulunmasına rağmen İran için alternatiflerin de var olduğunu da gösteriyor. Halbuki coğrafi açıdan kararlarla mahsur kalan ülkeler güvenli ve ekonomik yollara ulaşmak için birçok engelle karşı karşıya bulunuyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İmam Muhammed Taghi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle siz değerli dinleyicilerimizi ve bütün Ehl-i Beyt aşıklarını kutluyor ve konuyla ilgili uzman konuğumuz Sayın Din Alemi, Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. İmam Muhammed Taghi Aleyhisselam'ın doğumunu tüm Müslümanlara ve ağamız İmam Rıza, İmam Zaman Aleyhisselam'a tebrik ederim. İmam Muhammed Taga Aleyhisselam, hicretin 195. yılı Recep ayının 10'unda dünyaya geldi. O hazretin adı Muhammed ve künyesi Ebu Cafer ve en meşhur lakapları ise Taki ve Cevat'tır. İmamın doğumu Şia toplumu için sevindirici ve onların iman ve inancının sağlamlaşmasına sebep oldu. Çünkü imamın doğumunun gecikmesi bazı Şiilerin şüpheye düşmelerine sebep olması mümkündü. Bu şüpheler imamın doğumuyla yok oldu. İmam Cavid Aleyhisselam'ın annesinin adı Sevike'dir ve İmam Rıza Aleyhisselam bu hanıma Heyzeran adını vermişti. Bu hanım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve aleyhi eşi Mariyetül Kıpti'nin aşiretinden ve ahlak açısından kendi asrının en üstün kadınlarındandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi bir rivayetinde onu Hayretül İma yani cariyelerin en üstünü diye adlandırmıştır. Ve İmam Musa bin Cafer aleyhisselam yıllar önce bu hanımın İmam Rıza'nın aleyhisselam evine geleceğini ve bazı özelliklerini bildirmiş ve ashablarından Yezid bin Selit vasıtasıyla ona selam göndermişlerdi. İmam Rıza aleyhisselamın kız kardeşi Hakime şöyle der. İmam Muhammed Taga aleyhisselamın doğumunda kardeşim benden Heyzeran'ın yanında olmamı istedi. Bebek doğumunun 3. gününde gözlerini semaya doğru açtı. Sağa ve sola baktı ve dedi: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben böyle şaşırtıcı bir olayı görünce korkarak kalktım, kardeşimin huzuruna gittim ve gördüğüm şeyleri arz ettim. Bunun üzerine İmam Aleyhisselam şöyle buyurdular: Bundan sonra ondan göreceğiniz hayret verici olaylar şimdiye kadar gördüklerinizden daha fazla olacaktır. Ebu Yahya San'ani diyor ki, İmam Rıza'nın huzurundaydım. Küçük bir bebek olan İmam Cevad Aleyhisselam'ı onun yanına getirdiler. İmam Aleyhisselam, bu öyle bir mevlut olacak ki ondan daha kutlusu Şia için dünyaya gelmemiştir. İmam Aleyhisselam'ın böyle buyurmasının sebebi önceden değindiğimiz konulardan dolayı olabilir. Çünkü Şiiler İmam Rıza'nın yerine geçecek kimse yok diye endişeleniyorlardı. İmam Cevad'ın doğumu bu endişeyi giderdi ve onları şüpheye düşmekten kurtardı. Nevfel'i diyor ki İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'a yolculuğa çıktığı zaman ona bana bir emir ve buyruğunuz var mı diye dedim. İmam Aleyhisselam benden sonra evladım Muhammed'e uy. Çünkü ben geri dönmeyeceğim bir yolculuğa çıkıyorum buyurdular.
Tahran Radyosu.
İmam Rıza Aleyhisselam'ın katibi olan Muhammed bin Ebi İbaz şöyledir. İmam Aleyhisselam oğlu Muhammed'i künyesiyle anardı. Ve İmam Cevat'tan mektup geldiği zaman Ebu Cafer yazmıştır buyuruyordu. İmam Rıza Aleyhisselam'ın emriyle Ebu Cafer'e yani İmam Muhammed Taki'ye mektup yazdığım zaman ona saygı ve ihtiramla hitap ederdi. İmam Cevat'tan gelen mektuplar fevkalade güzel ve fasihti. Yine Muhammed bin Ebi İbad İmam Rıza'dan şöyle buyurdu, onu duydum der. Benden sonra Ebu Cafer benim vasim ve ailem arasında vekilim olacaktır. Muhammed bin Hallat şöyledir. İmam Rıza Aleyhisselam kendisine bir meseleyi sorduklarında şöyle buyurdular: Bu meseleyi benden duymaya ne gerek var? Ben zaten Ebu Cafer'i yani İmam Muhammed Taki'yi kendi yerime tayin etmişim. O benim vasimdir. Biz öyle bir aileyiz ki evlatlarımız hakikat, marif ve ilimleri tamamıyla babalarından miras alırlar. Yani ilim ve imamet makamı bütünüyle önceki imamdan sonraki imama geçer, onların diğer evlatlarına geçmez. Hayrani babasından şöyle nakleder. Orasında İmam Rıza'nın yanındaydım. Birisi o hazretten, eğer başınıza bir şey gelecek olursa sizden sonra kime müracaat etmemiz gerekir diye sordu. İmam aleyhisselam, oğlum Ebu Cafer'e buyurdular. İmam Rıza aleyhisselam soruyu soran şahsın İmam Cevad aleyhisselamın yaşını yeterli görmediğini ve bir çocuğun imamet gibi bir görevi nasıl üstlenebileceğine akıl erdiremediğini görünce şöyle buyurdular. Allah-u Teala Hazreti İsa aleyhisselamın nebi ve resul seçtiğinde Hazreti İsa aleyhisselam yaşça Ebu Cafer'den daha küçüktü. Abdullah bin Cafer der ki, Safvan bin Yahya ile birlikte İmam Rıza'nın huzuruna gittik. O zaman 3 yaşlarında olan İmam Cevat aleyhisselam da oradaydı. İmamdan, eğer başınıza bir olay gelecek olursa vasfiniz kimdir diye sorduk. İmam aleyhisselam Ebu Cafer'i göstererek, yani İmam Muhammed Tagi aleyhisselamı göstererek, bu oğlum dediler. Biz bu yaşta mı diye hayretle sorduk. İmam Rıza aleyhisselam, evet bu yaşta. Allah-u Teala İsa aleyhisselamı kendine hüzün seçtiğinde 3 yaşında dahi değildi buyurdular. Şimdi İmam Muhammed Tagi aleyhisselamın hayatının diğer boyutlarına da geçme isteyeceğim. Onlardan biri de İmam Muhammed Tagi aleyhisselamın Memun'un kızıyla evlenmesidir. Bunu inşallah aydınlığa kavuşturmaya çalışacağım. Abbasi halifesi olan Memun, halk arasında çıkan kargaşadan kurtulmak ve Alevilerin ayaklanmalarından korunmak için ve hakeza Şii ve İranlıların sevgisini kazanmak için kendini Peygamberin Ehl-i Beyt'ini sevenlerden göstermek ve kızını İmam Rıza aleyhisselama tahmil etmekle hem maksadını ameli yapmaya hem de İmam Aleyhisselam'ı yakından kontrol etmeye çalıştı.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini İmam Muhammed Tagi Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüyle ilgili dinlediniz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Muhammed Tagi Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü özel programı.
Muhterem dinleyiciler, Müslümanların 9. imamı ve önderi İmam Muhammed Tagi Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İnsanlar doğru yolda ilerlemek ve yücelmek üzere davranışlarını onlarla uygun hale getirecek bazı modellere muhtaçtır. Bir başka ifadeyle sırf akıl ve vahiy aracılığıyla elde edilen doğruları ve yanlışları bilmeyi öğrenmek yeterli değildir. Eğer davranışları doğruluk ve hakikatin ta kendisi olan birileri varsa bunlar beşeriyetin ebedi modelleri olabilir ve olmaları gerekir ve davranışları başka insanlara emsal teşkil etmelidir. Bu modeller ise masumlardan başkası olamaz.
Masumlar da diğer insanlar gibi bireysel, ailevi ve sosyal yaşamlarında çeşitli sorunlar ve meselelerle karşı karşıyaydı. bu insanların herhangi bir konuda davranışları, masumiyetleri ve paklığından kaynaklandığı için tüm insanlara ebediyen örnek oluşturabilir. Biz de İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümünü tebrik ederken Hazret'in yaşam tarzını gözden geçirmek istiyoruz.
Miladi 810 yılına denk gelen Kamere 195 yılında Allah-u Teala böyle bir günde İslam peygamberinin pak torunlarından İmam Rıza Aleyhisselam'a erkek bir evlat verdi. İmam Rıza Aleyhisselam gelecekte onun yolunu izleyecek ve halkı hakiki İslam'la, yani Allah Resulü tarafından beşeriyete sunulan talimle tanıştıracak bir evlat sahibi olmaktan büyük sevinç duydu. Bu mübarek bebeğe Muhammed adı verildi ve daha sonralara da çok cömert anlamına gelen Cevat lakabıyla lakaplandırıldı.
İnsanlar her zaman yaşamın engebeli sürecinde ilahi istek, takdir ve iradeye karşı teslim olmaya ve sorunlara karşı sabır ve direniş silahıyla donanmaya muhtaçtır. İnsanlar sorunlar karşısında Allah-u Teala'ya itiraz ve şikayette bulunmadığı gibi şükretmeleri gerekir. Zira beşer için varlık düzeninde vuku bulan iyi kötü her türlü hadise sonuçta onun lehinedir. Hazreti Cevat Aleyhisselam ise zorluklara karşı sabır ve teslimiyetin ve ilahi nimetlere şükretmenin en bariz mıstakıydı. Bu gerçek imamın hem sözde hem amelinde belirgindi.
İmam Cevat Aleyhisselam'ın amel ve davranışlarında bu özelliğini öğrenmek için Hazretin kısa yaşamını gözden geçirip onca zorluğa ve sıkıntıya karşı nasıl davrandığını görmek yeterlidir. İmam Aleyhisselam tüm bu sıkıntılara rağmen asla Allah-u Teala'ya şikayet ettiğini gösterecek bir söz beyan etmedi. Herhangi bir davranışta bulunmadı. İmam Cevad Aleyhisselam'ın sözlerinde de bu özelliklere ilişkin ilginç rivayetlere rastlıyoruz. Örneğin Hazret İmam Ali Aleyhisselam düşmanı olan Nasebi tarikatına bağlı babasının eziyetlerinden şikayetçi olan bir gence verdiği cevapta bazı tavsiyelerde bulunarak onu sabretmeye davet ediyor ve zaferin sonunda takvari insanlara ait olduğunu buyuruyor. İmam Cevad Aleyhisselam sabrı, afetlerin ziyneti ve şükretmeyi de gücün ziyneti olarak biliyordu. İmamın zorluklara ve musibetlere karşı her zamanki tavsiyesi sabretmek ve şikayet etmekten kaçınmaktı ve kendisi de bu tür durumlarda aynı şekilde davranıyordu.
Sadakat ve dürüstlük hem Allah-u Teala ile irtibat biçimi ve manevi ziyerde hem sosyal ziyerde söz konusu olan ahlaki özelliklerdir. İmam Cevat Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Sakın açıkta Allah'ın dostu, gizlide düşmanı olmayın. İnsanlara infakta bulunmak ve yardım etmek, İmam Cevat Aleyhisselam'ın muaşiret ziyerinde en belirgin sıfatlarıydı. Nitekim Hazreti Cevat lakabını alması da cömertlik ruhunun en bariz şahididir. İmam Cevat Aleyhisselam'a göre halka hizmet etmek ilahi rahmetin nazil olmasına yol açar ve eğer biri bu alanda müsamahakar davranırsa ilahi nimetleri kaybedebilir.
Tahran Radyosu.
İmam Cevad Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim Allah yolunda bir kardeşine faydası dokunursa kendisi için cennette bir ev edinmiştir. İmam Cevad Aleyhisselam bizzat bu ilkeye en iyi şekilde uyardı. Örneğin bir keresinde adamın biri İmam Cevad Aleyhisselam'dan cömertliği kadar kendisine bağışta bulunmasını istedi. Hazret, buna gücüm yetmez diye buyurdu. Adam bu kez bana göre bağışta bulun dedi. İmam şöyle buyurdu, şimdi bu mümkün ve ardından hizmetçisine adama 200 dinar vermesini buyurdu.
İmam Cevad Aleyhisselam'ın yaşam tarzında bir başka seçkin özelliği iyi ahlakı ve insanlarla arkadaşlık etme anlayışıydı. Mümin insanlar sosyal ilişkilerinde başkalarıyla dost olmakla beraber, insanların onlara rahatça yaklaşmaları ve kendilerini huzur içinde hissetmelerini sağlayacak şekilde davranırlar. Bu özellik İmam Cevad Aleyhisselam'ın sosyal siyerinde çok belirgindi. Hazretin halk arasında sevgisi, adı duyulur duyulmaz herkesin kalbi onu ziyaret etme şevkiyle dolup taşacak kadar fazlaydı.
Bu bağlamda ilginç rivayetlerden biri, Hayran Hadem Karatesi adında bir şahsın macerasıdır. İmam Cevad Aleyhisselam'ın imameti döneminde hac-ı farizasını yerine getiren Hayran, İmam Cevad Aleyhisselam'ı ziyaret etmek üzere Hazretin hademelerinden birinin yanına gitti ve ondan kendisini imamın yanına götürmesini istedi. Hayran Medine'de imamın huzuruna çıktığında Hazretin ihtişamından çok etkilendi. Öyle ki basamakların dışında bir yoldan imamın oturduğu yere ulaşmak istedi. İmam ona basamakları gösterdi. Hayran imamın huzuruna çıktığında selam verdi ve cevabını aldı. İmam hemen mübarek elini ona uzatarak rahatlamasını istedi. Hayran da eğilerek imamın elini öptü ve alnına koydu. İmam adamı oturmaya davet etti. Hayran henüz Hazretin ihtişamından şaşkın haldeydi ve imamın elini elinde tutuyordu. İmam da elini onun eline bıraktı ta ki sakinleşti ve imamın elini bıraktı, ardından oturdu. İmam Hayran'la sohbete başladı ve hal hatır sordu.
Rivayet aslında sosyal siyerde çok önemli ilkelerden biridir. Bizler günümüzde özel olarak sosyal davranışlarımızda bu tür terbiye ve ilkeleri gözetlemeliyiz. Maalesef bugün Batı kültürü insanları birbirinden uzaklaştırarak gönül birlikteliği, sevgi ve şefkati yok etmiştir. İnsanlar böyle bir ortamda daha çok kendi sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor, başkalarıyla dost olma fırsatını pek bulamıyor. Buna göre masumların söz ve amelinde göze çarpan bu tür terbiyevi ilkelerin değeri ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır.
Müminlerin birbirini sık sık ziyaret etmesi İmam Cevad Aleyhisselam'ın ahlaki tavsiyelerinden biriydi. Hazret Abdülazim Hasani o Hazret'ten bir rivayeti şöyle anlatıyor. Mümin kardeşlerin görüşmesi hatta kısa sürse bile aklın gelişmesine ve takviye edilmesine vesile olur. İmam Cevad Aleyhisselam aynı zamanda müminleri şer ve alçak insanlarla oturup kalkmaktan men eder. Bu zümreyi görünüşü güzel ama ameli kötü olan keskin kılıca benzetirdi.
Ahde vefa sosyal ilişkilerde gerekli olan iyi ahlaki özelliklerden biridir ve masumların söz ve amellerinde üzerine sık sık vurgu yapılmıştır. Bunun en ilginç örneği İmam Cevad Aleyhisselam'ın Ebu Tammame adında bir şahsa söyledikleridir. Ebu Tammame Hazreti Mekke ve Medine'ye gitmek istediğini arz ederek öbür yandan birine olan borcundan söz ediyor. İmam ona şöyle buyuruyor. Önce borcunu eda et ve Allah'ı hiç kimseye borcun olmadığı bir sırada ziyaret etmeye dikkat et. Zira mümin insan ihanet etmez.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha İmam Cevat Aleyhisselam'ın veladetiye durumunu tebrik ederken sohbetimizin sonunda o hazreti için yazılan ziyaretnamenin bir bölümünü hep birlikte okuyoruz. Selam olsun sana ey Ebu Cafer, ey Muhammed bin Ali. Sen ki büyük, müttaki ve vefakar öndersin. Selam olsun sana ey Hakk'ın sevdiği ve her türlü kusurdan münezzeh ve pak olan insan. Selam olsun sana ey Allah'ın veliyi. Selam olsun sana ey Allah'ın kurtulan kulu. Selam olsun bizden sana ey Allah'ın elçisi. Selam olsun bizden sana ey gizli sır. Selam olsun bizden sana ey Allah'ın nuru.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ehl-i Beyt imamlarının 9. Hazreti İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü münasebetiyle bir kez daha başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebriklerimizi iletiyoruz.
Bu arada bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 25. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız Amerika terör devletinin Batı Asya bölgesindeki askeri üslerini ve bölgeye yönelik tehdit oluşturmakta rollerini gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin üzerinde vurgu yaptığı önemli ve stratejik noktalardan biri, Müslüman milletlerin ve ülkelerin arasında tefrika çıkarmaya çalışan akımlara karşı uyanık olma meselesidir. Amerikalı ünlü düşünür ve teorisyen Noam Chomsky, Amerikan terör devletinin Irak ve Suriye'de savaş çığırtkanlığına işaret ederek şöyle diyor: "Tekfirci IŞİD terör örgütü de diğer terör örgütleri gibi Amerika'nın bölgeye askeri tecavüzünün sonucunda kurulan ve güç kazanan bir örgüttür."
Amerika terör devleti 2001 yılından sonra El-Kaide terör örgütü, yani Donald Trump ve Hillary Clinton'un resmen itiraf ettikleri üzere Amerika tarafından kurulan bir örgütle mücadeleyi bahane ederek terörü bir malzeme gibi kullanmaya başladı. Ve bölgede bazı ülkelerin terör örgütlerini desteklemeleri de IŞİD gibi onlarca terör örgütünün türemesine yol açtı.
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Ron Powell, ülkesinin yanlış siyasetleri ve Suriye krizine aşırı düzeyde müdahale etmesini Batı Asya bölgesini teröristler için uygun bir sığınak haline getirdiğini ve Kuzey Irak bölgesini de kaosa sürüklediğini belirtiyor. Powell, IŞİD'in güçlenmesinde önemli bir etken Amerika patentli silahların bu örgütün Suriye'deki müttefiklerine verilmesinden ibaret olduğunu belirterek şöyle diyor. IŞİD Suriye'de bizim müttefikimizdir. Biz Şam yönetimine bağlı güçleri geri püskürtmek için milis güçlere silah verdik ve onlara Suriye'de güvenli bir bölge oluşturduk. Bence bizim Suriye müdahalemiz Irak'ta cari duruma sebebiyet verdi.
Tahran Radyosu.
Amerika Milli Güvenlik Ajansı NSA'nın eski çalışanı Edward Snowden'in ifşaatında da Amerika'nın tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer terör örgütlerine desteği hakkında şöyle deniliyor. Amerika, İngiltere ve Korsan İsrail istihbarat örgütleri IŞİD'in kurulmasında rol ifa ettiler ve Arı Kovanı adı altında düzenledikleri bir operasyonda IŞİD terör örgütünü kurdular. Gerçekte Amerika'nın Batı Asya bölgesinde askeri varlığının amacı Washington, bölgeye müdahalelerine zemin hazırlamak ve gayrimeşru İsrail rejimini ve bölgesel müttefiklerini korumaktı.
Bundan önce de belirtildiği gibi Amerika'nın 11 Eylül 2001 olaylarından sonra bölgede nüfuzunu artırmak üzere izlediği stratejilerden biri Batı Asya'da askeri üslerin sayısını geliştirmek ve artırmaktır. Amerika bu doğrultuda askeri birliklerinin önemli bir bölümünü Suudi Arabistan'daki askeri üslerine yerleştirdi. Hali hazırda Suudi Arabistan'da Amerikan ordusuna ait askeri imkanlar ve teçhizatlar Damam, Hafif, Hayber, Tebuk, Yanya, Dahran'da Melik Abdullah Üssü, Cidde'de Melik Fahat Deniz Üssü, Abha'da Melik Halit Hava Üssü, Riyad Askeri Üssü ve Taif Askeri Üssü'nde konuşlandırılmış bulunuyor.
Riyad'ın güneyinde yer alan El Emir Sultan Hava Üssü, Amerika terör devletinin Suudi Arabistan'da en önemli askeri üssü sayılıyor. Öte yandan Amerika ve NATO'nun Kuveyt'te de önemli sayıda askeri üssü bulunuyor. Bölgenin Arap rejimleri arasında Kuveyt, Amerika'nın bölgedeki askeri varlığına en çok destek veren rejimlerden biri sayılıyor. Amerika son 10 yılda Kuveyt'e 6 milyar dolar askeri teçhizat ve silah sattı. Bundan başka Kuveyt, Amerikalı askerlerin Kuveyt'teki varlığının mali bedelinin önemli bölümünü de karşılıyor. Bölgede bir ülkeden ziyade daha çok Amerika üssünü andıran Kuveyt'e Amerika'ya ait iki büyük hava üssü ve 6 askeri kamp bulunuyor.
Katar'da Amerikan ordusuna destek ve taarruz amaçlı birkaç askeri üs veren ülkelerden biri. Bu ülkede 11 Eylül 2001 olaylarından sonra adeta Amerikan üssüne dönüşmüş bulunuyor. Bahreyn'de Amerikan ordusunun konuşlandığı bölgenin bir başka önemli noktalarından sayılıyor. Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şeyh İsa Hava Üssü Amerika'nın bölgede bir başka büyük askeri üssü ve El-Zafara Hava Üssü de bu ülkedeki ikinci büyük üssü sayılıyor. Amerika ayrıca Suriye ile Türkiye'de ortak sınırında da birkaç askeri üs kurmuş bulunmakta.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 25. bölümünün de sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu edersen bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı'ndan sonra sinema ve tiyatro alanlarında yaşanan gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra başta sinema sektörü olmak üzere kültür ve sanat alanlarında en önemli gelişmelerden söz ettik. Gerçekte İran İslam İnkılabı'ndan sonra inkılaptan önceki dönem asla mukayese edilemeyecek kadar farklı olan yepyeni bir sinema dünyaya geldi.
İslam İnkılabı'ndan sonra İran sineması sadece tarzda derin değişime uğramadı. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da film yapımında politikayı belirleyen 6 kurum vardı. Bu sayı İslam İnkılabı'ndan sonra 26 alt kurumu olan toplam 12 kuruma yükseldi. İslam İnkılabı'ndan önce 45 yıl içinde 1141 film yapıldı. Oysa İnkılaptan sonra 43 yıl içinde 3000 eser yapıldı. Bir başka ifadeyle inkılaptan sonra eserlerin sayısı inkılaptan öncesine oranla 2 kat arttı.
İnkılaptan önce İran'da 261 yönetmen varken bu sayı inkılaptan sonra 716'ya çıktı. İnkılaptan önce sinema sektörüyle ilgili 42 dergi yayımlanıyordu ve birçoğu inkılaptan önce kapatıldı. İnkılaptan sonra ise sinema dergilerinin sayısı 55 oldu. İnkılaptan önce İran'da sadece 3 sinema teşekkülü vardı ki inkılaptan sonra bu sayı 30'a yükseldi. Yine inkılaptan önce İran'da faaliyet yürüten ve inkılap sürecinde birçoğu kapanan 437 sinema kompleksinden sadece 99 salonu olan 92 sinema kompleksi geriye kalmıştı. Ancak inkılaptan sonra 408 salonu olan 273 sinema kompleksi faaliyete başladı ki bu da 4 katlık bir büyümeye denk geliyordu.
İslam İnkılabı'ndan önce İran'da sadece 5 akademik merkez sinema alanında eğitim faaliyetiyle uğraşıyordu. Ancak inkılaptan sonra sinema branşında 11 fen lisesi, ön lisans seviyesinde 15 ve lisans seviyesinde 6 akademik merkez ve yine 11 kadar üniversite lisans ve yüksek lisans seviyesinde sinema branşında faaliyete geçti. Tahran ve diğer eyalet merkezlerinde de 159 özel akademi sinema meraklılarına 7. sanatın eğitimini vermeye başladı.
İslam İnkılabı'ndan önce sinema branşından mezun olan sadece 147 kişi vardı. Bu sayı İslam İnkılabı'ndan sonra 150 bin öğrenciyle 100 katlık bir artış kaydetti. İnkılaptan önce sinema sektörüne ilişkin sadece 235 kitap yayımlanırken, 2018 yılına kadar bu alanda yayımlanan kitap sayısı 1700'e ulaştı. Bir başka ifadeyle yayımlanan kitap sayısı 7 kat artış kaydetti.
İslam İnkılabı'ndan sonra İran sinemasında yaşanan önemli gelişmelerden biri de kadın yönetmenlerin faaliyete başlamasıydı. İnkılaptan önce İran'da kadın yönetmen yoktu. İnkılaptan sonra 25 kadın yönetmen bu sektörde çalışmaya başladı. İran sineması İslam İnkılabı'ndan önce sadece kadın oyuncuların cazibesinden seyircilerin ilgisini çekmek için yararlanıyordu. Yine İslam inkılamından önce kadın oyuncuların seçimi de onların oyunculuk maharetlerine göre değil, müptezel sahnelerde rol ifa etmelerine göre gerçekleşiyordu. Bir başka ifadeyle İran'da İslam inkılamından önce sinema ekranı fuhuşun propagandası yapılan bir meydandı.
Tahran Radyosu.
İslam inkılabından önce İran sinemasına hakim olan bu olumsuz atmosfer, sanatçı kadınların bu sektörden uzak durmalarına yol açmıştı. Nitekim filmlerin içeriği de kadınların bu filmleri görmemeyi tercih edecekleri seviyedeydi. Bundan başka kadınlar İran sinemasının hiçbir alanda faaliyet yürütmüyordu. Ancak inkılaptan sonra kadınlar film festivallerinde jüri heyetin yer almaktan yönetmenlik ve yapımcılığa kadar çeşitli alanlarda etkili varlık sergilemeye başladı. Günümüzde İran sinemasında eğitim merkezlerinin kapasitelerinin yarısını kadın öğrenciler teşkil ediyor. Gerçekte İslam inkılabından sonra kadınlar sinema sektöründe seçkin konumlara kavuştu.
İran sinemasında İslam inkılabından sonra yaşanan önemli gelişmelerden biri savaş konusunu işleyen tarzın önceki tarzlara eklenmesi oldu. İran'da 1980 yılında dayatılan savaşla beraber İran sineması Kutsal Savunma adında yeni bir tarzla tanıştı. Böylece İslam inkılabından sonra savaş konulu eserler İran sinemasında yerine bulmaya başladı. Bu çerçevede inkılap ve kutsal savunma temalı 317 eser İran sinemasında üretildi. Gerçekte İran sineması kutsal savunma tarzı ile uluslararası bir kimlik de kazandı.
Bundan başka İslam inkılabı İran sinemasını okullara, camilere, köylere kadar taşıdı ve film seyretmek İranlı ailelerin kültürel sepetinde özel bir yer buldu. İslam inkılabı İran sinemasını uluslararası boyutlara taşıdı. İslam inkılabından önce İran sineması sadece 7 kez uluslararası platformlarda yer alıp uluslararası jüri heyetleri tarafından değerlendirilirken inkılaptan sonra bu sayı 786'ya yükseldi. Yine İslam dünyasının en yoğun muhatap kitlesi olan dizinin yapım onuru da İran sinemasına aittir. İran'da inkılaptan önce sadece 200 iç belgesel yapılırken inkılaptan sonra 7000 belgesel yapıldı. Yine inkılap ve kutsal savunma alanında 1000'i aşkın kısa ve uzun film ve belgesel çekildi.
İslam inkılabından önce İran'da sadece 21 yönetmen belgesel çekimi alanında faaliyet yürütürken bu sayı inkılaptan sonra 40 kat artışla 850'ye yükseldi. İslam inkılabından sonra 12.690 kişi belgesel yapımı alanında eğitim merkezlerinde eğitim aldı. İslam inkılabından önce film eleştirmenliği profesyonel bir meslek değildi. Ve bu meslek inkılaptan sonra gelişmeye başladı ve sinema eleştirmenleri bir sınıf oldu ve dernek kurdu. İslam inkılabından önce İran'da sadece 9 film festivali düzenlenirken bu sayı 2018 yılına kadar 35'e yükseldi.
İslam inkılabından sonra büyük değişim yaşayan bir başka sanat ve kültür alanı tiyatro sanatıdır. İslam inkılabı tiyatro sanatını da fesattan ve doğru yoldan sapmaktan kurtararak konumunu yüceltti. İslam inkılabından önce tiyatroda fesat halkın şiddetli tepki vermesinden paniğe kapılan Şah'ın gizli istihbarat örgütü onu uyaracak kadar artmıştı.
İran'da tiyatro salonlarının sayısı 13 kat artarak inkılaptan önce 80 salondan inkılaptan sonra 2018'e kadar 1050 salona yükseldi. Yine tiyatro sanatı ile ilgili özel dergilerin sayısı da inkılaptan sonra 20 kat arttı. Bundan başka tiyatro eserlerinin sayısı inkılaptan önce yılda 50 oyundan 2018 yılında 6930 oyuna çıktı ki bu da İran'da tiyatro sektörünün canlılığını ifade eden bir sayıdır. Yine tiyatro sanatında kayıtlı olmayan sanatçıların dışındaki sanatçı sayısı inkılaptan önceki sayıya kıyasla 10 kat artarak 20 bine yükseldi. İran'da İslam inkılabından sonra tiyatro muhataplarının sayısı da 1000 kat artış kaydetti.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuşur günden bu yana İslami nizamı yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaadeden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizi www.farsuday.com üzerinden takip edebilir. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Qeşm Yıldızlar Vadisi ile kısaca tanıştırmak istiyoruz.
Qeşm Adası sadece İran değil, dünyanın da en büyük adalarından biridir ve bulunduğu coğrafi konumu itibariyle güzel bir hava ve birçok farklı doğa fenomenine sahiptir. Bu da yılda birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu eşsiz güzellikleri nedeniyle 7 harika diyarı olarak da biliniyor. Bu eşsiz doğa fenomenlerinden biri adanın güzelliklerine güzellik katan yaklaşık 2 milyon yıllık geçmişe sahip olan Yıldızlar Vadisi'dir.
Yıldızlar Vadisi'nin özellikleri ve eşsiz manzaraları vadinin Qeşm Adası Jeopark'ın bir parçası olarak ve UNESCO'daki doğal eserler arasında kayıtlara alınmasına sebep oldu. Qeşm Adası Jeoparkı sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile Batı Asya bölgesinin tek jeoparkıdır. Eğer bu akıllara durgunluk veren güzellikle tanışmak istiyorsanız bugün bizlerden ayrılmayın.
Qeşm Adası Yıldızlar Vadisi adanın güney sahilinden 5 kilometre mesafede ve Berke Halef kasabasının yanında bulunuyor. Belki Halep kasabası dünyanın en temiz kasabası olarak tanınmıştır. Zira kasabadaki çok eski bir gelenek uyarınca kasaba halkı her akşam evlerinin önünü su ve süpürge ile temizliyor. UNESCO bu özellikten ve Yıldızlar Vadisi'ne yakın olması nedeniyle belki Halep'i turizmin mekanı olarak tanımıştır.
Yıldızlar Vadisi'nin güzelliği ve yerliler tarafından anlatılan efsaneler, jeologların da ayağının Geşm Adası'na açılmasına sebep oldu. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler, Yıldızlar Vadisi'nin şekillenmesinde toprak, taş ve kumun 2 milyon yıl boyunca rüzgar, yağmur ve sağanak yağışlar nedeniyle aşınması ve bugünkü duruma gelmesine sebep olduğunu gösteriyor. Jeologlar kumdan olan tüm sütunlarda dahil olmak üzere Yıldızlar Vadisi'nin Jenozoik dönemden günümüze kadar ulaştığına inanıyorlar.
Jeologlara göre halihazırda Geşm Adası'nda olan karanın bir bölümü muhtemelen bir dönem suyun altındaymış. Bu durumda her zaman su altı yüzeylerinde bir tür çökelme meydana gelir ve bu tortular yavaş yavaş üst üste birikerek sertleşerek tortul kayaçları oluşturur. Bir alan sudan çıktığında hala sert ve kayalık görünüyor. Fakat genelde tortul kayaçlar volkanik kayalardan daha yumuşaktır ve suda çok hızlı çözünür.
Tahran Radyosu.
Su akıntıları ve esen rüzgar tortul kayaçların bulunduğu bir alanda geçtiğinde kayaları aşındırır. Bu aşınma ve erozyonun etkileri genellikle şaşırtıcı görüntüler meydana getirir. Taş sütunların farklı renkleri ve gökkuşağındaki görüntüleri milyonlarca yıldır biriken tortulardaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. İşte Yıldızlar Vadisi rüzgar ve su ile toprak erozyonunun bir örneğidir.
Tüm bu sebeplerden dolayı Yıldızlar Vadisi'nin katmanları çok hassas ve kırılgandır. Hatta bir insanın ağırlığı bile söz konusu renkli katmanlar üzerinde tehlikeli olabilir ve aniden çökmesine sebep olabilir. İlk bakışta bölge çok sağlam görünebilir fakat katmanların altı aşınmış ve boş olabilir. Bu zeminlere basılması, o anda yıkılmasına sebep olmasa bile sert yüzey tabakasının mukavemetini azaltarak yapısında küçük çatlak ve derzler oluşturabilir ve nihayetinde hızlı yıkımına yardımcı olacaktır. Bu yüzden Yıldızlar Vadisi'nin katmanları üzerinde yürümemek, jeolojik miras olarak kabul edilen bu eşsiz ve değerli doğal fenomenin korunmasına yardımcı olacaktır.
Yıldızlar Vadisi'nin ovalarının ve yüksekliklerinin eşsiz manzarasına ilaveten burada ses de farklı ve özel bir şekilde yansır. Öyle ki sessizlik, uğuldayan rüzgar ve ses yansımasının karışımı burada tuhaf bir atmosfer yaratır. Bazı bölge halkı güneşin batması ardından Yıldızlar Vadisi'nde duyulan sesin insanların varlığından rahatsız olan ruhlara ait olduğuna inanır. Bu eski inanç bölge halkı tarafından çok ciddiye alınıyor. Öyle ki güneşin batması ardından asla ve şartlar ne olursa olsun vadiye girmezler. Fakat uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar böyle bir şeyi onaylamıyor ve duyulan sesin Yıldızlar Vadisi'nde rüzgarın sütunlar ve kolonlar arasında esmesinden olduğunu belirtiyor.
Bu güzel vadi gezmek ister ve ruhlara inanmıyor ve bu seslerden korkmuyorsanız geceyi bölgede geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Zira muhteşem huzur veren ortamda gökyüzündeki yıldızlar adeta parmaklarınızla sayılabilir. Üstelik gün batımından hemen sonra Yıldızlar Vadisi'nin harika görüntüleri başlıyor ve gökyüzünden Samanyolu'nun garip bir görüntüsünü görüyorsunuz. Yıldızlar Vadisi'nde gece vakti sanki başka bir dünyadaymış gibi yıldızları kendinize yakın hissedersiniz. Bu muhteşem manzara fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler yakalaması yönünde nefes kesen konu olabilir.
Bölgenin sıcak olması nedeniyle Geşm Adası'na en iyi yolculuk zamanı ise sonbaharın sonu ve kış aylarıdır. Zira yaz ayları çok sıcak ve rutubetli oluyor. Yaz aylarında Geşm Adası ve Yıldızlar Vadisi'ni ziyaret için bunaltıcı olabilir. Bu yüzden serin mevsimleri yolculuk için tavsiye edebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 3682 ayrıca 0989212201 3682 veya 0989212201 2753 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.